Ayrım 16.
Sonra gemiyle seyahat etmek için gerekli olanların ancak bir kısmı sağlanmışken, en yaşlı iki komutan olan Filesios ile Sopainetos'un komutasında kadınları, çocukları, hastaları, yaşlıları gemilerle yola çıkardılar. Geride kalanlar da karadan ilerlediler. Yolculuklarının geri kalan kısmında Sinope, Sinop ve Herakleia Ereğli üzerinden Bosporos'a, İstanbul Boğazı'na karadan gitmeyi yeğlediler. Çünkü yolun sonu yaklaştıkça yağmalama daha çekici oluyordu. Sonunda on binler yurtlarına vardılar. Bu macera salt yiğitlik ve dayanıklılık destanı olmaktan daha fazla şeyi kanıtlıyordu. Yunanlı paralı askerlerin büyük kralın güçlerine, onun kendi topraklarında kafa tutup hemen hemen hiç zarar görmeden yine onun egemenliğindeki ülkelerden geçerek geri dönmesi, Yunanlılara yeni bir dönemin keşfi gibi görünüyordu. Bu öncü başarı uzak, geçit vermez Asya İmparatorluğu imgesini yıkmış, doğunun gizemli havasını büyük ölçüde dağıtmıştı. Artık İsa'dan önce 4. yüzyıldaki Makedonya fetihlerinin yolu açılmıştı. 13. Yunanlıların birleşme düşü Makedonya. İsa'dan önce 4. yüzyılın ilk 10 yıllarında Helen kültürünün Batı Avrupa'ya, Balkanlar üzerinden Rusya'nın güneyine hızla yayıldığı görüldü. Bununla birlikte Yunanistan bu dönemde gitgide yoğunlaşan bir toplumsal ve ekonomik durgunluk yaşamış gibi görünmektedir. Küçük Asya kentleri Pers İmparatorluğu'yla ilişkilerini ona bağımlı kalmayı memnuniyetle kabullenmiş olarak sürdürürken, Ege ile Avrupa anakarasında eski kentler arasında bölgesel düşmanlıklar öylesine derinleşmişti ki, büyük davada bile birlikte hareket etmeleri artık düşünülemez olmuştu. Panhelenizm ülküsüne bağlı kalanlar, bundan böyle birleşmenin ancak tek bir devletin egemenliğini zorla kabul ettirmesi ya da bir önderin güçlü etkisiyle gerçekleşebileceğini açık biçimde kavramış olmalıydılar. Görüleceği gibi bu iki gereksinim de karşılanacaktı. Ancak bunu sağlayacak kaynağı kestirmek o sırada hemen hemen olanaksızdı. Makedonya denizden içeride, İlliria, şimdi Arnavutluk ile Trakya arasındaki dağlık ülkeyi kaplayan büyük bir kara devletiydi. Bu devleti Yunanistan'ın başka yerlerinde çağ dışı kalmış derebeylik yapısını koruyan krallar, yüzyılı aşkın süredir yönetiyordu. Güneydeki daha uygar komşularının siyasal iktidarlarında görülen iniş çıkışlar, bu devletin varlığını pek etkilemiyordu. Komşularının gözünde bu devlet yalnız Pers ordularının istilası durumunda dışarıdan oluşturulacak bir savunma gücü olarak önem kazanmıştı. Ancak 5. yüzyılın sonlarında Arkihelaos adında bir kral devleti en çağdaş anlayışa göre yeniden örgütlemiş, soylular Helen kültürünün nitelikleriyle donanmıştı. Arkihelaos, Selanik'in 32 kilometre kadar kuzeyinde, denizle gemi bağlantısı olan bir nehir üzerindeki Pella'da yeni başkenti kurmuştu. Burası çok geçmeden canlı bir tecim merkezi oldu. Bundan böyle Yunanlı yazarlar, Makedonya'dan söz ederken barbar gibi aşağılayıcı bir terimi kullanmaktan vazgeçip, yalnız yöneticilerinin seçkin atalarını anımsar oldular. Ancak İsa'dan önce 360 yılında Büyük İskender'in babası 2. Filip tahta geçince bu ülkenin yüksek siyasal istekleri ve bunların yerine getirilme olanakları gözle görülür duruma gelmeye başladı. Kimilerine göre Filip'in ülkesini Yunan dünyasında üstün kılmada göstermiş olduğu anılmaya değer başarısı, onun sıra dışı ardılının şimşek hızıyla geçen parlak krallık döneminin bir girişi olmaktan pek ileri gitmez. Oysa Filip'in yaptıkları kendi başına ilginç bir öyküdür. İsa'dan önce 365 yılında 18 yaşındayken 3 yıldır rehin tutulduğu Tebai kentinden ülkesi Makedonya'ya döndü Filip. Bu süre içinde Filip, Tebailililerden askerlik sanatı üzerine çok şeyler öğrenmiş, o sıralar onların ünlü düzen ve disiplinlerinden etkilenmiş olmalı. Ancak her Makedonyalı gence olduğu gibi, ona da yalnız Atinalıları tam olarak uygar sayması öğretildiğinden Tebailileri küçük görüyordu. Yurduna dönünce gözü pek yurttaşlarının askeri bir güç oluşturacağını görmekte gecikmedi. Soylular iyi eğitimli bir ağır süvari birliği sağlıyor, Çiftçilerle çobanlar da sağlam, çetin bir ordunun oluşmasına katkıda bulunuyordu. Gün gelecek, bundan yepyeni, güvenilir bir taktik silahı olan Makedonya palanksı çıkacaktı. Filip'in ilk fetihleri arasında komşusu Trakyalılar vardır. Onların zengin altın madenleri, Filip'in gelecekte kuracağı diplomatik ilişkilere sağlam bir temel oluşturdu. Sonra o zamanlara özgü bir çekişmeye, Delphoi'deki ünlü tapınağa kimin sahip olacağı konusunda Teselya ile Phokis arasında süregiden bir çekişmeye müdahale etti. Phokisliler yenildi. Teselyalılarla kurduğu birleşiklikten yararlanarak Ege'nin kuzey kıyılarında Atinalıların korumasındaki kentleri krallığına kattı. Böylece Makedonya'nın o zamana değin yoksun olduğu denize çıkış özgürlüğünü elde etti. İşte o zaman Anakara'nın Yunanlıları, Termopüller'den Çanakkale Boğazı'na dek kuzey sınırlarını kaplayan yeni bir gücün ayırdına vardılar. Topraklarını genişlettiği bu süre boyunca Filip, Yunan uygarlığının merkezi olarak saygı ve hayranlık göstermeyi sürdürdüğü Atina'yla ne yapıp edip doğrudan askeri çatışmaya girmekten kaçınmanın bir yolunu buluyordu. Atina'da ise insanlar iki siyasal görüş arasında bölünmüştü. Biri yeni güce birleşikleri olabileceği gözüyle bakarken, bütün hitabet gücünü Makedonya tehdidi üzerinde yoğunlaştıran Demosthenes'in önderliğindeki taraf Yunanistan'ın birliğini tehlikede görüyordu. Sonunda Pella'ya elçiler yollanıp geçici bir anlaşma sağlandı. Bu da Atina'ya Tebai kentiyle Makedonya karşıtı birleşikliklerini pekiştirmek için zaman kazandırdı. İsa'dan önce 338'de Filip, Tebai-Atina birleşik ordusunu Delphoi'nin doğusunda Kairo-Enia'da ağır yenilgiye uğrattı. Bu savaşta genç İskender büyük bir başarıyla kendini gösterdi ilk kez. Biz burada Filip'in karakterine ilişkin bir anı bir kez daha görüveririz. Tebaililer alışılageldiği gibi cezalandırılıp kentlerine askeri birlikler yerleştirilirken Atinalı tutsaklar dokunulmadan yurtlarına gönderilmiş, ölüleri saygıyla toprağa verilmiştir. İskender 18. yaş gününü birleşiklik anlaşması yapmak üzere gönderildiği Atina'da kutlamıştı. Anlaşma maddeleri gene çok ılımlıydı ve kentin Helen dünyasındaki saygınlığını hemen hemen hiç bozmuyordu. Atika toprağına hiçbir Makedonya birliği konuşlandırılamıyor, hiçbir harp gemisi Pire limanına girmiyor, Atina'nın deniz aşırı ülkelerdeki varlıklarının büyük bir bölümünü elinde tutmasına izin veriliyordu. Ancak Yunanistan'ın geneline Filip federal bir anayasa dayatmıştı. Buna göre kendisi başkomutan olarak önderlik ediyor, Korintos'ta bütün devletlerden gelen temsilcilerin aralarındaki anlaşmazlıkları çözümlemek üzere toplanabildikleri bir yer saptanıyordu. Filip temsilcilerin geldikleri ülkeleri ziyaret etmek üzere yola çıktı ve Isparta dışında gittiği her yerde şan ve şerefle karşılandı. Şimdi onun aklında baş köşede eskiden beri düşlediği Perslere karşı yapılacak Pan-Helen seferi vardı. Son yıllarda verdiği her mücadele bu hedefe yönelmiş bir hazırlıktı. Şimdi ise gerçekleşmesi olanaklı gibiydi. Gerçekten de Yunanistan sonunda bir devlet olmuştu. Gerçek bir önderle artık doğudaki ezeli düşmanına karşı gücünü deneyebilirdi. Büyük kralın topraklarını istila etmek üzere yaptığı hazırlıklar iyice ilerlemişti ki, İsa'dan önce 336 yazının sonlarında bir suikaste kurban gitti. Birçok tarihçi Makedonyalı Filip'in tarihi kişiliğine haksızlık etmiş, onu ait olmadığı bir dünyaya zorla girmeye kalkışan maceracı bir türedi gibi görmekle yetinmiştir. Tarihçiler onun özel yaşamındaki kaba sabalığı, sefahatı eleştirirken askeri önderliğini ve diplomatlığını görmezlikten gelmişlerdir. Kuşkusuz ölümünden sonraki yıllarda yerine geçecek olan kusursuz bir örnekle karşılaştırılması Filip'in aleyhine olacaktır. Ancak İskender'in öğretmenlerini seçen oydu. Büyük Aristoteles de o öğretmenler arasındaydı. Ayrıca Pella'daki evini öğretim merkezine çeviren, buraya zamanın büyük düşünürlerini çeken yine oydu. Zevke düşkünlüğünün itici olmaya başladığı zamanlardan söz edenler, yaşamı seferlerde geçen bu insanın bedensel özürleri olduğunu unutmamalıdır. Aldığı ufak tefek yaraların yanı sıra bir gözünü yitirmiş, bir bacağı da topal olmuştu. kısa bir süre önce Selanik yakınındaki Vergina'da kral ailesine ait bir mezarlığın ortaya çıkarılması, İskender'in babasının dillere destan kişiliği ve yaşam biçimine yeni bir gerçeklik kazandırmıştır. Bu mezarlığın en belirgin yanı Makedonya mezarları diye bilinen iki mezar tepesiydi. Şimdi bu ikisinden çıkan eşya kuşkuya yer vermeyecek biçimde kral ailesiyle bağdaştırılmıştır. El değmemiş mezar odalarından özellikle de şimdi Kral Philip'e ait olduğu belirtilen odadan çıkarılan altın, gümüş ve başka değerli madenden eşyanın inanılmaz zenginliği hem kişi olarak kralla hem de yaşadığı ortamla ilgili yepyeni ve yüceltici bir izlenim yaratmıştır. Kazı yapan bir Yunanlı arkeoloğun dediği gibi, krallığın göz kamaştırıcı zenginliği, Philip zamanında Makedonya Sarayı'nın yüksek kültür düzeyi, ölen kişinin gerçek silahlarıyla hiç umulmadık biçimde gözümüzde daha da yücelmiştir. Buna eklenecek ilgi çekici bir ayrıntı da, kralın zırhının kimi parçalarının gözden kaçmayacak biçimde onun bilinen beden sakatlıklarına uyarlanmış olmasıydı. İskender'in Asya'daki büyük girişiminin gürültüsünün yansıdığı arka plan budur. Babasının ölümü İskender'e kendi alın yazısını oluşturacağına inandığı önceden kararlaştırılmış olaylar zincirinin bir halkasından başka bir şey olarak görünmemiş olsa gerek. Ta baştan Philip'in Perslere karşı Panhelen davasına kendisini adamasını ve gelecek bir savaşta Makedonya'nın önder rolü oynamasındaki kararlılığını o da paylaşmıştı. Halk kendiliğinden İskender'i Philip'in ardılı olarak görmekteydi. Şimdi geriye onun önderliğinin Yunanistan'ın öteki ülkelerince de kabul edilmesinin kesinleşmesi kalmıştı. Bu umduğu ölçüde kolay olmadı. İskender Yunanistan'ın önemli merkezlerine resmi ziyaret turlarına başladı. Bunların arasında Delphoi de vardı. Ünlü bilicilik ocağının bilgisine başvurdu. Tanrı'nın sözcülüğünü yapan yaşlı rahibe, Pythia'nın o sırada mesaide olmadığını görmesine karşın çocukça bir ısrarla onun ağzından şu lafı aldı. Oğlum, sana kimse dayanamaz. Bu bildirim az bir değişiklikle onun kutsal görevinin onaylandığı anlamına gelebiliyordu. İskender'in bundan sonraki girişimi, belki de iyice düşünmeden giriştiği iş, Tuna boylarındaki uzak kuzeydoğu sınırının kesin güvenliğini sağlamak üzere sefere çıkmasıydı. Bu sefer sürerken öldürüldüğü konusunda bir söylenti yayılmaya başladı. Haber Yunanistan'da apaçık memnuniyet yaratmıştı. Birkaç hafta içinde Korintos Birliği'nin tümü Makedonya ile olan bağlarını kopardı. Bir zamanlar babasının çokça tanık olduğu Yunan dönekliğinin birçok örneğini kendisi de görmesine karşın İskender bu gelişme karşısında şaşkına döndü. Tepkisi öfkeli mizacına uygun olarak çok sert ve kesinlikle etkili oldu. Zorlu bir yürüyüşle günde ortalama 30 kilometre yol kat edip ordusuyla dağları aşıp Tebai surlarının önüne iniverdi. Halk Makedonya garnizonunu kaleye hapsetmiş, İskender'in ölümünü kutluyordu o sırada. Tümüyle apansız yakalanan Tebaililer pek direniş gösteremediler. İskender de kenti aman vermeden yıktı, kılıçtan kurtulanları da köle diye sattı. Sonraki yıllarda Yunan geleneğine aykırı olarak işlediği bu suç, zaman zaman vicdanını rahatsız etmiştir. Kuşatma sırasında büyük bir yiğitlik gösteren Tebaili bir kadının sözlerini unutmamış, ona kibarca adını sorduğunda şu yanıtı almıştı. Kai Orenia'da baban Philip'e karşı çarpışan Tebaililerin komutanı Teagenes'in kız kardeşiyim. Kardeşim o savaşta Yunanistan'ın özgürlüğü uğruna öldü. Ama o sırada askeri harekatın sonuçlarından hoşnut olmamasını gerektirecek bir neden yoktu. Dönüş haberi ve Tebai'nin yıkılıp yağmalanması Yunan devletlerinde panik yaratmıştı. Çok geçmeden önceki olayda Atinalıların babasına yollamış olduğu heyeti buldu karşısında. Sonunda onları kabul etmeye razı olunca, açık yürekliliklerinden özellikle sonradan yakın arkadaşı olacak birinin öğüdünden etkilendi. Pokion diyordu ki, istediğin Yunanistan'da kargaşayı önlemekse hemen barış yap. Yok, istediğin askeri başarıyla ünlenmekse ordunu yabancılara karşı kullan, Yunanlılara karşı değil. Bununla birlikte Yunanlıların onun hizmet etmek istediği yüksek amaca ilgisiz olduklarını ya da kendisini önder olarak kabul etmeyi reddettiklerini İskender'in tam olarak anlayacağı zamanın daha gelmediği açıktır. Aylar sonra konumu iyice belli olduktan sonra bile Yunanlı paralı askerlerin Perslerin yanında savaştığını gördüğünde derinden sarsılacaktı. 14. İskender'in fetihleri. İskender'in sefer sırasındaki açıklanması güç davranışlarını, onu öyle davranmaya iten nedenleri anlamak için Asya'ya doğru yola çıkmasından önceki olaylara ilişkin kimi bilgiler edinmenin gerekli olduğu şimdi açıklık kazanmış olsa gerektir. Babil'de ölmesinden sonra onun yakınında bulunan çağdaşları bu gelişmeleri çok ayrıntılı olarak belgelemişlerdi. Öte yandan daha yakın zamanlarda onun yaşamıyla ilgili yorumlar hızla artmıştır. Bu sonunculardan edinilen izlenim, çağımız bilim adamlarının İskender'in kişiliğini değerlendirmede henüz tam bir karara varamamış olmalarıdır. Bu kitabın yazarının İskender biyografisini yazan en zeki bilim adamlarından biri olarak gördüğü Arthur Weigel şöyle demektedir. Kimileri onu insanlığın iyiliğine olduğuna inandığı şeyler uğruna utkudan utkuya koşan ülke adamı olarak görmüştür. Kimileri de davranışlarının nedeninin katıksız bencillik olduğunu, kişisel başarı, güç uğruna ateşli tutkusunun onun yolunu aydınlattığını düşünmüştür. Kimileri oynamış olduğu büyük oyunda sürdüğü her taşı ona muazzam bir zekanın dikte ettiği görüşündedir. Kimileri ise yanılmış olduğunu düşünmeden, kendine çok güvenerek parlayan yıldızını güle oynaya izlediğini varsaymıştır. İlginçtir, Yunan-Roma yazarları bile misyonunun bu ilk dönemlerinde İskender'in geçmiş olduğu gerçek hedefin ne olduğu konusunda anlaşamamışlardır. Küçük Asya'daki Yunanlıları özgürlüklerine kavuşturmanın onun ilk gerçekleştirmek istediği iş olduğu bellidir. Ancak Pers ülkesinin tümüyle fethi, o sıralar coğrafi açıdan zor bir istek olarak görünmüş olmalı. İskender'in kendisine verilmiş saydığı rolünün mistik yönünü vurguluyor Weigel. İskender'in anası Olimpia, oğlunun doğumuyla ilgili olayları bilerek her anlama gelebilen öykülerle sarıp sarmalamış, artık onun da sıkıca tutunduğu bir inancın gelişmesine neden olmuştu. Buna göre İskender'in babası aslında Yunan-Mısır tanrısı Zeus Amon'du. Bu durumda İskender'in seferi bir anlamda tanrının Siva vahasındaki bilicilik ocağına yapılmış bir hac yürüyüşü olacaktı. Ama hiç kuşku yok ki İskender bu denli ileriyi düşünmüş olamayacak kadar gençti o zamanlar. Bu konuyu burada çözümlemeden bırakıp olayların gerçek öyküsüne dönelim. Bu bağlamda esas olarak İskender'in Anadolu'dan geçişiyle ilgili Çanakkale Boğazı'ndan Suriye sınırlarına değin uzanan olaylar ele alınacaktır. Bu onun geri kalan 11 yıllık yaşamının 18 aydan uzun süren dönemini kapsamıştır. Bitip de geri baktığında bu sürede İskender Pers ordusuyla iki büyük çarpışma gerçekleştirmiş, koca bir Yunan kentini kuşatmıştı. Bu olaylarda o, uzun erimli taktik kararlar vermek zorunda kalmış, ilk seferberlik deneyimini bir doğu ülkesinde kazanmıştı. Bu nedenle onun kısa meslek yaşamının bu evresinin önemini küçümsemek güç olacaktır. Bundan dolayıdır ki eski tarihçilerin bu kısma tarihlerinde birkaç sayfacık ayırdıklarını görmek insanı şaşırtmaktadır. Bunun bir açıklaması, Küçük Asya coğrafyasının okumuş sıradan Yunanlı için o zamanlar pek bir gizeminin olmayışı olabilir. Bugünse İskender'in yürüyüş yolu, bu yoldan sürekli sapmaları büyük ilgi toplamıştır. Bu konuda Freya Stark'ın oldukça yakın zamandaki çalışmasına başvurmak yararlı olacaktır. Freya Stark bu amaçla İskender'in rotasını hemen hemen tümüyle izlemiş, tarihi metinlere dayanan güvenli sonuçlara varmıştır. İskender Makedonya'dan İsa'dan önce 334 baharında ayrıldı. Ordusunu Trakya kıyısından yürütüp Gelibolu Yarımadası'nda geçerek Sestos'a geldi, Akbaşı Limanı. Sestos, Çanakkale Boğazı'nın daralıp 1,5 kilometreden az olduğu yerde, karşı kıyıdaki Abydos'a, Çanakkale Naraburnu yakını. Bakan küçük bir kentti. İskender babasının en çok güvendiği komutanı Parmenion'u ordunun Asya'ya geçişini gözetlemek üzere burada bıraktı. Filip ölmeden bir ileri karakol burada kurulmuştu zaten. İskender yanına aldığı seçkin birliklerle yarımadanın en ucundaki Elaios'a gitti. Amacı ordusuyla yeniden buluşup sefere çıkmadan önce Troya'yı, Truva, Hisarlık ziyaret etmek, tören yapmaktı. Yaptı da. Çanakkale Boğazı'nın girişini kayıkla geçip tarihi kent Sigeon'da karaya çıktı. Burası Skamandros'un Menderes suyu, denize döküldüğü kum kalenin güneybatısındaki yüksek alanda bulunan, şimdi Yenişehir denen yerle özdeşleştirilmiştir. İskender burada kendini, çocukluğundan beri tanışık olduğu efsanevi olayların geçtiğine inandığı gerçek ortamda, Homeros'un kahramanlarının gölgeleri arasında buldu. Kendi yazgısının da onlarla özdeşleşeceği görüşündeydi. Bu olayı kutlamak üzere bir dizi tiyatromsu gösteri yapıldı. Akileus'un, Patroklos'un, Ajax'ın diye bilinen mezarların başında kurbanlar kesildi, danslar edildi. Homeros'un anlattığı eski kalenin yıkıntıları çevresinde gelişmiş Yunan dönemi kenti İlyon törenle ziyaret edildi. Burada kentin tapınağından Yunanlı kahramanın birinden kaldığı söylenen bir kalkanla zırhlar aldı. Bunları yaptığı seferler boyunca yanında tılsım olarak taşıdı. Bu armağana karşılık Troya kentinin yeniden kurulması için düzenlemeler yaptı. Bundan böyle bu kente oturanların vergiden bağışık tutulacaklarına söz verdi. Sonunda Abydos da ordusuna katılmak üzere kuzeye hareket etti. Pers tarafında Makedonya ordularıyla yakında gerçekleşecek çarpışmanın kim hazırlıkları tamamlanmıştı artık. O sırada İsa'dan önce 336 yılında tahtı eline geçirmiş olan 3. Dareios, Akamenit devletinin başındaydı. Atina'daki Makedonya aleyhtarı partinin çöküşünden sonra Yunanistan'ı terk etmiş, birkaç siyasal sürgünü Susa'daki sarayında ağırlamıştı ve onlardan aldığı bilgilere dayanarak İskender'in etkinlikleriyle ilgili haberlere pek aldırış etmemiş gibiydi. Belli ki Dareios ilkin İskender'e küstah, budala delikanlının teki diye bakmış, davranışlarından ötürü alaylı bir mektupla azarlanmayı hak ettiğini düşünmüştü. Ama yine de ne olur ne olmaz deyip Küçük Asya'daki komutanlarına önlemler almaları için yönergeler çıkarmış, Zeleia'da şimdiki Gönen dolaylarında Marmara'nın batı ucunda Pers birliklerinden kurulu bir güç odağı oluşturmuştu. Bu birlikler Karabiga'nın küçük limanına yakın bir yerde denize dökülen Granikos ırmağının doğu yakasında mevzi almak üzere batıya doğru harekete geçmişlerdi. Şurasını da teslim etmek zorundayız ki İskender'in seferi gücünün yaratacağı tehlikeyi küçümsemekte Persler pek de haksız sayılmazlardı. Gerçekte İskender'in ordusu topu topu 30 bin yaya ile 5 bin atlıdan oluşuyordu. Askerin ücreti, erzakı gibi sorunlar üzerinde pek durulmuyordu. Pers güçleri sayıca onların aşağı yukarı 3 katıydı. Bunu bilen İskender, düşmanla gerçekleşecek ilk can alıcı karşılaşmada nasıl bir tehlikeyi göze aldığını iyice anlamış olmalıydı. Perslerin kolay kolay anlamak durumunda olmadıkları şey ise İskender'in ruh durumuydu. Kahramanca coşku bütün pratik gerçekleri hafife almasını olanaklı kılıyordu. Çünkü bu durumuyla ordusunu Granikos'a götürdü ve bu çarpışmada komutan olarak gösterdiği yönetimle tabiyenin en temel kurallarına meydan okudu. Yine de elde edilen sonuç gösterişli ve ezici bir zafer oldu. Bugünkü bilgilerimize göre Pers İmparatorluğu'nun yıkılışını çok önceden bildiren zafer.